Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel jeopolitikte olup biteni konuştuğumuz yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarını konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi uluslararası analizlerden süzdüklerimiz eşliğinde gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelere dünya medyasının nasıl baktığını dikkatlerinize sunmaya gayret edeceğiz. Bu haftaki programımız ağırlıklı olarak uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmelerden oluşacak. Cevabını aradığımız sorular ise şunlar. İran-İsrail savaşının ardından Orta Doğu'daki güç dengesi nasıl şekillenecek? Savaştan sonra işgal devletinin Gazze'ye yönelik planları ne? Yeniden ısıtılıp gündeme getirilen yeni Orta Doğu planı neyi öngörüyor? 12 gün süren İran-İsrail savaşının ardından hem içeride hem de dışarıdaki değerlendirmelerde en çok cevabı aranan sorulardı bunlar sevgili dinleyenler. Savaşın sonuçlarına ilişkin kritikler yapılırken bundan sonrasına ilişkin en çok dillendirilen husus ise belirsizlik. Uluslararası analizlerde hem savaşın yansımalarına ilişkin neler dillendirildiğine bakacağız hem de bu belirsiz geleceğe ilişkin ne gibi tahminler ve öngörülerde bulunduğuna bakacağız. 2025 Haziran ayında İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği büyük çaplı hava saldırısıyla başlayan ve ardından Tahran'ın füze ve SİHA'larla yanıt verdiği kısa süreli ancak yüksek tansiyonlu çatışma dünya kamuoyunu bir kez daha Orta Doğu'da büyük savaş korkusuyla baş başa bıraktı denebilir. Ancak savaşın çabuk ve şaşırtıcı biçimde sona ermesi akıllarda önemli bir soru bıraktı. Gerçekte neler oldu? Bu noktada uluslararası analizlerde farklı değerlendirmeleri okumak mümkün. Mesela El Cezire'deki İran-İsrail Savaşı'nın perde arkası başlıklı analizde Abdülkuddüs el-Haşimi 12 gün süresince yaşananları diplomasinin kaba hali diye tanımlıyor. Ona göre modern uluslararası ilişkilerde savaşlar sadece fiziksel çatışma anlamına gelmiyor. İletişimin en sert formu haline gelen savaş, mesaj içerikli ve çoğu zaman kontrollü bir şiddet gösterisi de olabiliyor. İran-İsrail çatışması da tam anlamıyla bu anlayışla sahnelendi yorumunda bulunuyor Abdülkuddüs. Zira savaşın amacı karşı tarafı tamamen yok etmekten çok ona net bir mesaj göndermekti. Gücüm var, cesaretim de var ama kontrolüm de var. İran-İsrail saldırısından saatler önce nükleer tesislerini boşaltarak bir anlamda saldırının yapılacağından haberdar edilmiş gibiydi. İsrail ise saldırılarını rejimi çökertmeyecek ama siyasi zafer ilanına imkan tanıyacak bir ölçekte tuttu. Bu dikkatli denge çatışmanın sadece bir cezalandırma operasyonu değil, aynı zamanda bir politik sahneleme olduğunun göstergesi olarak okunduğunu söylüyor El Cezire'nin analizi. Çatışmanın ardından İran'ın karşılığı da bu dengeli mesajlaşmanın devamı niteliğindeydi. Katar ve Irak'taki Amerikan üslerine atılan füzeler önceden haber verildiğinden can kaybına yol açmadı. Bu da İran'ın hem iç kamuoyuna intikam alındı mesajını verebilmesini hem de ABD'yi doğrudan savaşa sürüklememesini sağladı. El Cezire'nin iddiası o ki bu tablo bize İran ve İsrail arasındaki çatışma bir tiyatro sahnesi gibiydi. Seyirci koltuğunda dünya medyası ve uluslararası kamuoyu otururken sahnede yer alan aktörler rollerini önceden belirlenmiş bir senaryoya uygun biçimde oynadılar. Amaç ne sahneyi yerle bir etmekti ne de izleyiciyi salondan kaçırtmak. Aksine tüm bu oyunla birlikte hem caydırıcılık sergilendi hem de bir sonraki perdenin ipuçları verildi. İsrail'in 13 Haziran saldırısı ve İran'ın buna verdiği cevap klasik anlamda bir savaş değildi bir diğer ifadeyle. Yeni nesil bir hikaye savaşıydı. Her iki tarafta da iç kamuoyunu tatmin edecek kadar güçlü fakat karşı tarafı topyekün savaşa sürüklemeyecek kadar ölçülü bir güç kullandı. Bu tür savaşlar Soğuk Savaş döneminin gölge çatışmalarını hatırlatıyor. Hedef düşmanı yok etmek değil, onu yormak ve imajını zedelemek olduğu türden mücadele. Ancak bu simgesel savaşların en önemli özelliği kontrol edilebilirlikleri kadar kontrolden çıkma ihtimalleridir. Çünkü her tiyatronun bir noktada gerçek hayatla temas riski vardır. Yanlış bir hesap, yanlış bir sinyal ya da basit bir teknik hata planlı bir oyunu kanlı bir felakete dönüştürebilir. İran-İsrail savaşının perde arkasında yaşanan bu kontrollü çatışma hem bölgesel siyasetin hem de küresel diplomatik dengenin yeni doğasını gözler önüne seriyor. Artık devletler savaşları sadece silahlarla değil, simgeyle, medya aracılığıyla ve stratejik sabırla yürütüyor. Bu savaşı bir sanata dönüştüren ama aynı zamanda toplumları sürekli bir gerginlik halinde tutan yeni bir düzendir. Peki bu savaş sanatı barışı inşa edebilir mi? Yoksa yeni nesil savaşlar sadece gerilimi yönetme sanatı olarak mı kalacak? Bu sorunun cevabı bir sonraki sahnede diyor. El Cezire'nin İran-İsrail savaşının perde arkasını aydınlatmaya çalıştığı analizde. İran-İsrail savaşının askeri sonuçları kadar sembolik ve jeopolitik etkileriyle dünya kamuoyunun gündemini meşgul eden bir savaş olduğu birçok değerlendirmede karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. 12 gün süren savaşın en önemli çıktılarından birisinin İsrail'in dayandığı Siyonist projenin artık son evresine girdiği izlenimini vermesine ilişkin tespitler onlardan biri. İyad Eblal'ın yine El Cezire'de yayınlanan dikkat çekici yazısına göre savaşın gidişatı ve sonrasında ortaya çıkan tepkiler sadece askeri ya da diplomatik değil, çok daha köklü bir simgesel, kültürel ve ideolojik dönüşümün işaretlerini taşıyor. İsrail bugüne kadar kendisini Orta Doğu'da yenilmez, mutlak caydırıcı güç olarak lanse etti. Ancak bu savaş, Tel Aviv, Hayfa ve birçok stratejik merkezin doğrudan vurulmasıyla birlikte bu mitolojinin paramparça oluşunu şahitlik ettirdi bize. İran tüm kayıplarına rağmen bu savaşı Batı'nın İsrail'e sağladığı kapsamlı askeri, istihbari ve diplomatik destekle karşı karşıya kalarak yürüttü. Ve buna rağmen İsrail'in hava savunma sistemleri adeta çöktü. Ülke içindeki güvenlik illüzyonu kayboldu. Makale özellikle İsrail'in son dönemdeki militarist politikalarına karşı çıkan Yahudi aydınların yükselen sesine de dikkat çekiyor. Özellikle Peter Beinart'ın yeni yayınladığı Gazze'nin yıkımından sonra Yahudi olmak, ahlaki bir yeniden değerlendirme adlı kitabı bu vicdani isyanın manifestosu olarak takdim ediliyor. Beinart gibi bazı Yahudi yazarlar İsrail'in mevcut haliyle bir ahlaki kriz yaşadığını, uzun vadede meşruiyetini kaybedeceğini savunuyor. Bu sorgulamalar Siyonist proje nereye gidiyor sorusunu da gündeme taşıyor haliyle. Siyonizm 20. yüzyılda bir ulus devlet ideali olarak doğmuştu. Batı desteğiyle hayata geçirildi. Ancak gelinen noktada bu proje artık İsrail'in kendi içinde bile sorgulanmaya başlandı. Yani İsrail artık sadece dışarıda değil, içeride de bir meşruiyet ve kimlik kriziyle karşı karşıya. Bu da Siyonist projenin son aşamasına girildiği yönündeki yorumları güçlendiriyor. İsrail'deki Haaretz gazetesinin yazarı Gideon Levy, İsrail-Filistin'in çatışması yok, son bulması gereken vahşi bir İsrail işgali var diyor mesela. Yine devamla Gazze'de yardım kuyruğundaki sivillerin kasten öldürülmesinin artık yanlışlıkla açıklanamaz. Bu soykırım niyetiyle yapılan sistematik bir katliam olduğunu söylüyor İsrail gazetesinin yazarı Gideon Levy. İran-İsrail savaşı ilk bakışta iki devlet arasındaki sınırlı bir çatışma gibi görünebilir. Ama El Cezire'nin analizinde işaret edildiği gibi bu savaş bir çağın kapanışını, yeni bir siyasi ve kültürel evrenin açılışını simgeliyor da olabilir. Siyonizm ve İsrail'in Batı destekli mutlak egemenlik hayali artık hem bölge halkları hem de vicdan sahibi Yahudiler nezdinde de meşruiyetini yitiriyor. Bu sadece bir savaşın değil, bir düşüncenin de sonunu işaret ediyor olabilir. Yeni Ortadoğu belki de işte bu kırılmanın içinden doğabileceğini de vurguluyor El Cezire'nin analisti. Yeni Ortadoğu projesi terimi özellikle son 20 yılda Batı kamuoyunda ve bölgesel politika analizlerinde sıkça tartışılan ancak içeriği ve hedefleri bağlamında halen tartışmalı bir kavram sevgili dinleyenler. Bu proje başta ABD ve İsrail tarafından bölgesel jeopolitik yeniden yapılandırma amacıyla benimsenmiş kapsamlı bir strateji olarak tanımlandı. ABD ve işgal devleti Netanyahu'nun pazarladığı bu yeni Ortadoğu projesine gelin biraz daha yakından bakalım. Yeni Orta Doğu projesi ABD ve İsrail'in bölgedeki hegemonya iddialarının bir uzantısı aslında. Projenin temel mantığını daha basit ifadelerle şu şekilde özetlemek mümkün. Bölgede güç temerküz eden devletleri mümkün olduğunca etnik ve mezhepsel temellerde parçalamak, merkezi orduları işlevsizleştirerek yerel ve mezhepsel silahlı gruplara dönüştürmek ve bu sayede İsrail'in siyasi ve askeri egemenliğini güvence altına almak. Bu strateji Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi devletlerin parçalanması ve iç düşmanların kışkırtılması aracılığıyla yürütüldü ve yürütülmeye de devam ediliyor. Bu bağlamda eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın yaratıcı kaos kavramı projenin teorik dayanaklarından biri. Rice'a göre bölgede hedefine ulaşmadan çalınan devrimler, iç savaşlar ve toplumsal çatışmalar yeni bir düzenin kurulması için gerekli doğum sancılarıydı. Rice, Orta Doğu'da ortaya çıkan kaosları Batı'nın ve özellikle de ABD ve İsrail'in çıkarlarını koruyacak yeni bir düzen üretmeye yönelik bir fırsat penceresi olarak görüyordu. Rice, yaratıcı kaos ifadesini temelde kaosun bir aracı olarak kullanılması gerektiğini savunuyordu. Bu strateji bölgede bir kaos süreci üzerinden sözüm ona demokrasiye geçişin daha hızlı gerçekleşeceğini öngörüyordu. Ancak gerçekte kaos çıkartılması yalnızca bölgedeki mevcut rejimlerin zayıflatılmasına ve istikrarsızlığına ve bu istikrarsızlığın daha da derinleşmesine neden oldu. Irak'taki savaşın ardından yaşanan mezhebi çatışmalar, IŞİD'in yükselişi ve Suriye'de milyonlarca mültecinin yaşadığı kriz bu stratejinin son derece olumsuz sonuçlarından birkaçıydı. Aslında yeni Orta Doğu projesinin merkezinde Filistin meselesinin tasfiyesi ve İsrail'in bölgesel üstünlük iddiasının tescili yer alıyor. Bu sadece siyasi değil, ekonomik ve askeri alanlarda da İsrail'in bölgedeki egemenliğinin sağlanması anlamına geliyor. Dolayısıyla proje İsrail'in 1948'den beri devam eden işgalci kimliğini örtme ve kalıcı bir Büyük İsrail inşasını mümkün kılma hedefini içeriyor. Bu hedef doğrultusunda bölgedeki Arap devletleri her anlamda zayıflatarak bölgede İsrail'e karşı toplu ve koordineli bir direniş kapasitesinin oluşmasını engellemeye yönelik bir projeydi bu. Projenin askeri aşaması bölgedeki direniş güçlerinin askeri kapasitesini kırmaya yönelik saldırılarla başlatılmıştı. Bu aşamanın başarısız olması projenin ikinci aşaması olan politik ve diplomatik dönüşümlerin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum ABD-İsrail projesinin stratejik hedeflerini zora sokmuş ve bölgesel dengeyi değiştirmişti. Politik açıdan ise proje Filistin meselesinin bölgesel çözümü adı altında Arap devletlerinin İsrail'e normalleşmesini öngörmekte. Ancak bölgedeki halkların bilinçlenmesi ve direniş hareketlerinin güçlenmesi bu hedefi de zorlaştırdı. Bununla birlikte projenin başarılı olması için halen bölgesel ve uluslararası güç dengelerinde önemli değişiklikler yaşanabileceğini de vurguluyor pek çok analist. Özellikle bölgedeki etnik ve mezhepsel ayrışmaların derinleşmesine yönelik provokasyonlar ABD ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edebileceğinin altı çiziliyor. Ancak bu bölgesel istikrarsızlık ve kaosun kalıcılaşması riskinde artırma ihtimalini beraberinde getiriyor. Velhasıl yeni Orta Doğu projesi ABD ve İsrail'in bölgedeki uzun vadeli hegemonya stratejisinin somut bir yansıması. Ancak bu proje bölgesel direniş hareketlerinin direnci, ulusal ve dini kimliklerin korunması ile uluslararası güçlerin değişen dengeleri karşısında beklenen başarıyı henüz elde edebilmiş değil. Bu bağlamda bölgesel aktörlerin ve uluslararası güçlerin yeni Orta Doğu projesine karşı geliştireceği stratejiler önümüzdeki dönemde bölgenin siyasi ve güvenlik mimarisini de belirleyecek gibi duruyor. 12 günlük İran-İsrail Savaşı'nın uluslararası analizlerdeki yansımalarına bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İsrail'in İran'a saldırısı sadece nükleer kaygılardan mı kaynaklandı yoksa Gazze'deki etnik temizliği gizleyen uygun bir sis perdesi işlevi mi gördü? Yine birçok değerlendirmede bu savaşın Gazze'de süren yıkımı dünya kamuoyunun gözünden kaçırmaya yönelik bilinçli bir gündem saptırma operasyonu olduğu savunuluyor. Filistinli aktivist ve insan hakları savunucusu Asel Baydon'un çarpıcı uyarısı şöyle: Filistin'i unutturmaya çalışıyorlar. Asel Baydon'un ifadesiyle İsrail'in İran'la savaşı etnik temizliği gizleyen uygun bir sis perdesi olarak işlev gördü. Gerçekten de İran'a yönelik saldırıların zamanlaması tesadüf değildi sevgili dinleyenler. Mart ayından bu yana Gazze'ye neredeyse hiçbir insani yardımın girişine izin verilmemesi, dağıtım noktalarında yaşanan can pazarları, hastanelerin sistematik olarak hedef alınması ve refahın kıskaca alınması. Bütün bu vahşetler küresel kamuoyunun dikkatinden kaçırıldı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı toplu cezalandırma politikası tüm bir halkın yok edilmesine yönelik bir stratejiye dönüştü. Nasır Hastanesi gibi birkaç hastane dışında tüm sağlık sistemi çökmüş durumda. Yakıt tedariki kesilmiş durumda, doktorlar anestezi bulamadığı için ameliyatlar durdurulmuş vaziyette ve Batı dünyası İran'ın nükleer programına odaklanan manşetler arasında bu felaketi görmezden geldi. Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve düşünür Munsif Merzuki'nin ifadesiyle İsrail bir sömürgeci projedir. Bu proje uluslararası kamuoyunun rızasına ve dikkat dağıtma stratejisine yaslanarak ayakta kalmıştır. Bu açıdan bakıldığında İran'a yönelik saldırı sadece askeri değil, aynı zamanda psikopolitik bir hamleydi. Savaş hem içeride Netanyahu'nun sağcı tabanını konsolide etmek hem de dışarıda İsrail'in imajına yönelmiş artan soykırım suçlamalarını perdelemek için kullanıldı. Dahası İran'la çatışma İsrail için hem ABD'nin desteğini yeniden pekiştirme hem de iç siyasette muhalefeti bastırma aracı olarak işlev gördü, görmeye de devam ediyor. Gazze'nin kanı üzerine atılan İran bombaları dünya medyasında yanan ışıkları başka yöne çevirmeyi başardı. Böylece Filistinlilerin ölümleri istatistiğe, trajedileri ise sessizliğe dönüştü. Filistinli aktivist Asel Baydon'un yazısında şu uyarı dikkat çekiyor. Dikkat etmeyi bıraktığımız an cezasızlığın kök saldığı andır. Gerçekten de İsrail'in İran saldırısı Filistinli sivillerin gerçek zamanlı imhasına dair gözleri başka yöne çevirmek için kullanılabilecek en büyük manipülasyon fırsatlarından biri oldu. Batı Şeria'da yerleşimciler devlet desteğiyle Filistin köylerine saldırıyor. Binlerce kişi yerinden ediliyor. Bu esnada dünya Tahran'ın uranyum zenginleştirme oranlarına, Natanz'daki kraterin çapına ve ABD uçuşlarının rotasına kilitlenmişti. Gerçekten de sevgili dinleyenler, İsrail'in politikası yalnızca tanklar, F-35'ler ve demir kubbe üzerine kurulmuş değil. Asıl gücü sessizlik ve cezasızlık zırhında yatıyor. Arap ve İslam dünyasının sessizliği ve acizliğine mukabil birçok batılı ülke işgal devletine sadece diplomatik koruma sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda terör devletine silah satışına devam ediyor. Bu da Gazze'deki yıkımın yalnızca İsrail'in değil, aynı zamanda suskunluğa bürünen uluslararası sistemin de sorumluluğu olduğunu gösteriyor. Eğer dünya Gazze'ye gözlerini kapatmaya devam ederse korkarız Filistinli aktivistlerin uyarısı gerçek olacak. Gazze haritadan silinecek ve harekete geçmeyenler de suç ortağı olacak. Artık mesele sadece Filistin halkının mücadelesi değil, yani uluslararası toplumun ahlaki sınavı olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle Gazze'deki her bir can kaybının arkasında sadece İsrail bombaları değil, aynı zamanda suskun dünyanın omuzlarındaki sorumluluk da var. Filistin'i unutturmaya çalışan savaşlara karşı gerçekleri hatırlatmak bir direniş biçimi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet, İran-İsrail savaşının küresel medyadaki yansımalarından seçkiler yapmayı sürdürüyoruz. Orta Doğu, özellikle de İran ve İran-Batı ilişkileri üzerine uzmanlaşmış bir siyaset bilimci ve akademisyen Edward Vast için Middle East Eye'de yer alan analizinde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dünyamızı nasıl daha tehlikeli hale getirdiği anlatılıyor. Yazara göre İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Trump yönetiminin bu çatışmaya müdahalesi Orta Doğu'daki istikrarsızlığı daha da derinleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda küresel nükleer silahlanma riskini de artırdı. Bu saldırılar İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak şöyle dursun, Tahran'da bu programın askeri boyuta taşınması yönünde kamuoyu desteğini güçlendirecek bir etkiye de neden oldu. Yazıda en çarpıcı uyarılardan biri, nükleer silahı olmayan bir ülkenin doğrudan saldırıya uğramasının diğer ülkeleri nükleer silah edinmeye teşvik etmesi ihtimalidir deniliyor. İsrail'in elinde zaten nükleer silah bulunurken ve uluslararası denetime tabi değilken İran'ın nükleer tesislerinin bombalanması nükleer caydırıcılık fikrinin ne kadar cezbedici hale geldiğini gösteriyor. Bu durum Suudi Arabistan'dan Güney Kore'ye kadar pek çok ülkenin stratejik hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir uyarısı yapılıyor. ABD ve İsrail'in saldırıları uluslararası hukukun önleyici saldırı adı altında nasıl aşındırıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Üstelik bu saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın gerçekleştirilmesi, kurallara dayalı uluslararası düzen iddiasının içinin ne kadar boşaltıldığını ortaya koyuyor. Middle East Eye yazarının vurguladığı gibi Ukrayna-Rusya savaşında uluslararası hukuku öne süren batılı devletlerin Gazze ya da İran konusunda sessiz kalmaları bu sistemin ikiyüzlülüğünü derinleştiriyor. Yazar dış müdahale ile İran'da değişim bekleyen çevreleri de eleştiriyor. İran tarihi dış saldırıların genellikle halkın rejime karşı değil onun etrafında kenetlenmesine yol açtığını gösterdiği vurgulanıyor. Bu nedenle rejim değişikliği gibi hedeflerin bombardımanla değil İran toplumunun kendi iç dinamikleriyle gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Edward Vastich'in makalesi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sadece bölgesel değil küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor. Bu saldırılar nükleer silahlanmayı teşvik ediyor, diplomasiyi sabote ediyor, uluslararası hukuku zedeliyor ve Batı'nın çifte standardını açığa çıkarıyor. Böylesi bir ortamda sadece İran değil, diğer devletler de nükleer silahı olan saldırıya uğramaz önermesine daha fazla itibar gösterebilir deniyor bu makalede. İşgal devleti aslında uzun zamandır tarihinin benzeri görmemiş bir içsel krizle karşı karşıya olduğu pek çok analizde, pek çok değerlendirmede karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. Bir yanda Gazze'de aylardır süren savaşın yol açtığı askeri ve ahlaki çöküş, diğer yanda artan güvensizlik, ekonomik daralma ve sosyal çözülme ile ülkeden hızla yükselen bir göç dalgası ile karşı karşıya İsrail. İşgal devletinden kaçış sadece istatistiklere değil, Siyonist ideolojinin en temel vaadine yani Yahudiler için güvenli bir yurt vaadine de doğrudan meydan okuyan bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Arapça haber portalı Arabi Post'ta yer alan haber analizde İsrail İstatistik Kurumu verileri bu kırılmanın nicel boyutunu gözler önüne seriyor. 2010-2022 arasında yılda ortalama 30-40 bin kişinin işgal devletinden göç ettiği yılların aksine 2023'te bu rakamın 55.300'e, 2024'te ise 82.800'e fırladığını gösteriyor. Üstelik 2025'in ilk 5 ayında bile bu ivme devam ediyor. Daha da çarpıcı olanı ise geri dönüşlerin çöküşü. 2021'de %93 olan geri dönüş oranı 2024'te %29'a, 2025'in ilk 5 ayında ise %21'e kadar geriledi. 2023'teki Gazze'deki soykırım savaşı ve İran'la yaşanan sıcak çatışma sonrası oluşan iklim, özellikle genç ve üretken nüfusu kitlesel biçimde yurt dışına itiyor. Bu istatistiksel arka planı Middle East Eye yazarı Joseph Massat'ın çarpıcı tespitleri tamamlıyor. Massat'a göre Gazze'de 20 ayı aşkın süredir yıkım ve katliamlarla karşı karşıya olan Filistinliler tüm baskıya rağmen yerlerinde kalmakta direnirken İsrailli Yahudiler savaşın yükünü taşımak istemeyip ülkeden kaçıyor. Üstelik bu sadece savaş dönemine özgü bir gelişme değil. Massat, 2003'ten bu yana yaklaşık 1,5 milyon İsrail'in kalıcı olarak ülkeyi terk ettiğine dikkat çekiyor. Bugün ise bu tersine göç yeni bir evreye girmiş durumda. Yalnızca 2023 sonrası dönemde resmi rakamlara göre 80 binden fazla, gayri resmi rakamlara göre ise yarım milyondan fazla Yahudi yurt dışına kaçtı. ABD ve Avrupa vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşlar, Körfez ve Akdeniz üzerinden ülkeyi terk ederken işgal hükümeti artık vatandaşlarının yurt dışına çıkışını sınırlamak için istisna komiteleri kurmak zorunda kaldı. Middle East Eye yazarı, İsrail'in içinde bulunduğu bu tabloyu sadece bir nüfus meselesi değil, aynı zamanda bir ideolojik krizi, bir ahlaki çözülme ve devlet projesinin tıkanması anlamına geldiğini söylüyor. 1970'lerde Sovyet Yahudileri için "Let me my people go," yani "halkımı bırak" sloganını kullanan İsrail'in bugün kendi vatandaşlarını ülkede tutmak için çıkış yasağı koymasının ironik bir kader olarak yorumluyor. Bu kriz aynı zamanda Filistinlilerin direnişiyle de tezat oluşturuyor. İsrail'in yıkıcı savaşına, açlığa, kuşatmaya ve zorla yeniden edilmeye rağmen yerinden ayrılmayan Filistinliler topraklarına tutunurken İsrail'li gençler savaşmak istemiyor ve geleceğini bu topraklarda görmüyor. İsrail'den göç edenlerin büyük kısmı 25-59 yaş arası eğitimli ve üretken bireyler oluşturuyor. Bu kesim işgal devletinin en verimli iş gücünü temsil ediyor. Bu yaş grubundaki göç oranı özellikle 2023 ve 2024'te keskin biçimde arttı. İsrail'in Nobel Ödülü akademisyenlerinden biri "en yetenekli zihinlerimiz ülkeyi terk ediyor" diye hayıflanıyor ve bu durumu sadece beyin göçü değil, gelecek kaybı olarak nitelendiriyor. Velhasıl işgal devleti askeri olarak Filistin'i yok etmeye çalışırken kendi iç toplumsal dokusunu, ekonomisini ve ideolojik bütünlüğünü hızla yitiriyor. Göç istatistikleri yalnızca demografik değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bir çöküş hikayesini anlatıyor. Bugün işgal devletinden kaçanların sayısı 1948'de buraya göç edenlerin sayısını tersine çevirecek bir düzeyde ilerliyor. Bu durum sadece bir savaş meselesi değil, aynı zamanda Siyonist devlet projesinin meşruiyetini ve sürdürülebilirliğini sorgulayan tarihsel bir dönemeç olarak nitelemek mümkün. Filistinlilerin direnişi bu çözülmenin karşısında yükselen sessiz ama derin bir zafer işareti olarak da tanımlamak, görmek mümkün bu direnişi sevgili dinleyenler. İsrail Batı olmadan hayatta kalabilir mi? Bu sefer Middle East Monitor'dan Ramzi Barout bu meseleyi sorguluyor analizinde. Doktor Ramzi bu yazısındaki temel tezi şu: İsrail Batı'nın, özellikle ABD'nin doğrudan askeri, ekonomik ve siyasi desteği olmadan ayakta kalamaz diyor. Yazıda Gazze'deki soykırımın ve İsrail'in saldırgan politikalarının sadece Filistin halkını değil tüm Orta Doğu'yu istikrarsızlaştığı da vurgulanıyor yazıda. Yazar İsrail'in 1948'den bu yana süregelen yapısal bir sömürge projesi yürüttüğünü ve bunun tesadüfi olmadığını belirtiyor. Batı'nın desteği çekildiğinde İsrail'in gerçek anlamda yalnız ve güçsüz kalacağı da vurgulanıyor. Bazı batılı ülkelerin, mesela İspanya, Norveç, İrlanda gibi, artık bu desteği sorgulamaya başladığı da vurgulanıyor. Bir kırılma ihtimalinin göstergesi olarak değerlendirilebileceği ve uluslararası toplumun ve özellikle Müslüman ülkelerin birleşerek İsrail'i dizginlenmesi gerektiği vurgulanıyor bu çerçevede. Middle East Monitor yazarı İsrail'in sadece askeri bir devlet değil, sömürgeci bir yapı olduğunu da vurguluyor. Patrick Wolfe'nin "İstila bir olay değil, bir yapıdır" sözü üzerinden İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin rastgele değil, sistematik bir imha planının parçası olduğunu da söylüyor yazar. Bu değerlendirme ile yazar İsrail'in davranışlarını güvenlik kaygısı veya intikam gibi dar açıklamaların ötesinde olduğunu da söylüyor. Yazar, İsrail'in ekonomik, askeri ve diplomatik olarak Batı'ya bağımlı bir vasat devlet olduğunu, Batı çıkarları için konumlandırılmış bir ön karakol olduğunu söylüyor. Yazıda özellikle İspanya, Norveç, İrlanda gibi ülkelerin Avrupa Birliği-İsrail ilişkilerini sorgulamaya başlamasının umut verici olduğunu da savunuyor. Yazar, bu tarz diplomatik baskıların artmasının İsrail'in öldürme makinesini durdurabileceğini savunuyor. Bu, Batı'nın içinde oluşan çatlakların Filistin lehine bir fırsata dönüşebileceğini de vurguluyor. İsrail ile Batı arasındaki bağın parçalanması sadece adil bir barışın nihayet galip gelmesi için değil, aynı zamanda Filistin halkının hayatta kalması için de kesin bir kriter olduğunu söylüyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın taraflara 60 günlük bir ateşkes önerisi sunduğu bugün haberlere yansıyan gelişmeler arasındaydı. Trump, İsrail'in bu ateşkesi kabul ettiğini ileri sürerken Hamas'ın da bu nihai hedefi kabul etmesi gerektiğini belirtiyor. Hamas ateşkes teklifi için kapıyı aralasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve Washington tarafından desteklenen yeni planı doğrudan kabul etmiş değil. Hamas herhangi bir anlaşmanın Gazze'deki savaşın kalıcı biçimde sona ermesini güvence altına alınması gerektiğini yineliyor. Trump'un bu önerisi bölgede bir umut ışığının yanmasına neden olsa da Gazze'deki soykırım savaşının nasıl sonuçlanacağı hala belirsizliğini koruyor sevgili dinleyenler. Trump 60 günlük bir ateşkesin bu hafta içerisinde sağlanabileceğinden bahsederken Arap medyasına yansıyan değerlendirmelerde ise Netanyahu'nun faşist kabinesinin Gazze'deki soykırımı genişletme veya büyük çapta güvenlik operasyonlarını yapma senaryolarından bahsediyordu. Gazze'nin geleceğine ilişkin dillendirilen senaryolar arasında iki seçenek ön plana çıkıyor. Birincisi Gazze'yi tamamen işgal ederek bölgedeki kontrolü ele geçirmek. İkincisi ise bir tür anlaşma ya da takas yoluyla mevcut durumu kabullenmek. Ancak şu ana kadar bu seçeneklerin tam olarak netleşmediğini söylemek gerekiyor elbette. Ayrıca İsrail'in bu senaryoyu gerçekleştirirken ABD'nin desteğini alarak bazı diplomatik çözüm yollarına yönelmesi de ihtimal dahilinde olduğu bahsediliyor. Yine Arap medyasına yansıyan değerlendirmeler içerisinde. Gazze'deki soykırımın geleceğiyle ilgili senaryolar kadar Arap dünyasını İbrahim anlaşmalarına dahil etme çabalarının tamamlanması, yine öte yandan Suriye ile barış ihtimali üzerine yapılan tartışmalar, bölge siyasi arenasında konuşulup tartışılan diğer konu başlıkları olarak ön plana çıkıyor. Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmanın bir barış anlaşması mı yoksa sadece güvenlik odaklı bir düzenleme mi olduğuna dair belirsizlik sürüyor. İsrail 7 Ot Ahronot gazetesinin iddiasına göre İsrail'i ve Suriyeli yetkililer arasında doğrudan görüşmeler yapılıyor. Ancak bunlar sadece güvenlik temalı görüşmeler. Bu görüşmeler siyasi bir anlaşma değil. Daha çok güç dengelerinin düzenlenmesiyle ilgili. ABD de bu süreci yakından takip ediyor. Bir diğer iddia ise İsrail 24 kanalının haberine yansımış vaziyette. 2025 yılı sonuna kadar Suriye ile bir barış anlaşması yapılacağına ve Golan'ın barış bahçesine dönüştürüleceğinden bahsediyor İsrail'in 24 kanalı. İsrail'in Güney Suriye'deki bazı bölgelerden çekileceğine dair iddialarda yer alıyor bu haberde. Suriye yönetimi ise bu söylentileri kesinlikle reddediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, İsrail'in askeri ve güvenlik müdahalelerinin durdurulması için arabuluculuk yapıldığını ve bunun dışında herhangi bir barış veya normalleşme süreci olmadığını birçok kez dile getirmişti ve bunu tekrar ediyor Ahmet Eşara. Suriye 1974'teki ateşkes anlaşmasının temel alındığı bir çözümü savunuyor ve İsrail'in bu anlaşma üzerinden yeni bir normalleşme dayatmasına karşı çıkıyor. İsrail barış anlaşması yapılabilmesi için Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini kabul etmesini şart koşuyor. İsrail Dışişleri Bakanı Suriye'nin bu şartı kabul etmeden herhangi bir olumlu gelişmenin mümkün olmayacağını belirtmişti. Suriye bu normalleşme önerilerine sosyal medya üzerinden güçlü bir şekilde karşı çıkıyor sevgili dinleyenler. Birçok Suriyeli İsrail ile herhangi bir anlaşma yapmanın ülkenin tarihsel pozisyonu ile çelişeceğini ve bunu bir yanıltma olarak gördüklerini dile getiriyor. Velhasıl Suriye ile İsrail arasında güvenlik temelli görüşmeler olsa da bu süreçlerin bir barış anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Suriye geçmişteki tutumunu koruyarak Golan tepelerinden çekilme gibi taleplerin yerine getirilmeden normalleşmeye sıcak bakmıyor. İsrail'in bu süreçteki duruşu ve ABD'nin yaklaşımı bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilir mi sorusu ön plana çıkıyor. Bu konuda da ortaya çıkacak tabloyu bekleyip göreceğiz. Evet sevgili dinleyenler, bir küresel gündemin böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.